Ayrım 32. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 287. 8. Kısım. Donanmana katıldığımın farkında değildim, dedi Locke ertesi sabah. Tüm bu planın ondan kaçmak üzerine kurulu olduğunu sanıyordum. Bu da amaca giden bir araç, efendi Costa. Kılıç marinasındaki özel koylarına vardıklarında Arhon onları bekliyordu. Stragos'un özel teknelerinden biri, Locke onu Non Magisterian'ın altındaki cam mağaralardan hatırlıyordu. Patalyalarının arkasına bağlıydı. Moraine ile yarım düzine göz de oradaydı. Kadın o esnada Locke'nin bir Verrar donanma subayı üniforması giymesine yardım ediyordu. Tünik ile pantolon, gözlerin giydiği dubletlerle aynı koyu mavi renkteydi. Lakin ceket kahverengimsi kırmızıydı ve ön kollarına bileklik benzeri sert siyah köseleler dikilmişti. Yegane boyun bağı koyu maviydi ve omuzlarının yan tarafına çatılmış kılıçların üstündeki güller şeklinde parlak pirinç aygıtlar iğneliydi. ''Hizmetimde sarı saçlı subay pek yoktur.'' dedi Stragos. ''Ama üniforma üstüne uydu. Hafta sonuna kadar bir tane daha diktireceğim.'' Uzanıp Locke'nin üstüne biraz çeki düzen verdi, boyun bağını sıktı ve kemerindeki boş kının duruşunu değiştirdi. ''Ondan sonra yeni üniformanı her gün birkaç saat giyeceksin, ona alışmaya bak. Gözlerimden biri sana nasıl durman gerektiğini ve birbirimize nasıl selam verip hitap ettiğimizi öğretecek.''
''Hala neden böyle bir şey yaptığımızı anla.''
''Biliyorum.'' Stragos dönüp efendisinin huzurundayken ağzı bozuk hınzırlığını kaybeden Caldris'e baktı. ''Eğitimleri nasıl gidiyor seyir subayı?''
''Gözetici bu görev hakkındaki genel düşüncelerimin zaten farkında.'' dedi Caldris yavaşça.
''Onu sormadım.''
''Eskisi kadar ümitsiz vaka değiller gözetici. Artık bir nebze de olsa daha az ümitsiz vaka olduklarını söyleyebilirim.''
Kâfi. Hem onları şekillendirmek için neredeyse 3 haftan daha var. Şimdiden güneş altında sıkı çalışmaya daha alışkın gözüküyorlar.
''Gemimiz nerede Stragos?'' diye sordu Locke.
''Bekliyor.''
''Peki ya mürettebatımız?''
''Hazırda.''
''Peki ne bok yemeye bu üniformayı giyiyorum?''
''Çünkü seni donanmamda bir kaptan yapmak hoşuma gidiyor. Kılıçların üstündeki çifte güllerin anlamı bu. Yalnızca bir geceliğine kaptan olacaksın.'' O üniformanın içinde rahat görünmeyi öğren, sonra da emirlerini sabırla beklemeyi öğren.
Locke kaşlarını çattı, sonra da sağ elini kınının üstüne koydu ve sol elini yumruk yapıp kolunu göğsüne dayadı. Ardından Stragos'un gözlerini yaparken pek çok defa gördüğü bir açıyla belini kırdı.
''Tanrılar Tal Verrar Arhon'unu korusun.''
''Çok iyi.'' dedi Stragos. ''Ama sen bir subaysın, bir erbaş veya denizci değil. Daha geniş bir açıyla selam vermelisin.''
Arhon dönüp teknesine doğru ilerledi. Gözler hemen sıraya girip onun peşinden uygun adım yürürlerken Moraine de Locke'nin üstündeki üniformayı alelacele çıkarmaya başladı.
''Siz beyefendileri Caldris'in gözetiminde bırakıyorum.'' dedi Arhon tekneye bindiği sırada. ''Günlerinizi iyi değerlendirin.''
''Peki tüm bu olanların birbirleriyle alakasını ne zaman öğreneceğiz?''
''Zamanı gelince Costa.''
9. Kısım. İki sabah sonra özel koyun kapıları Murray'nin teknesini kılıç marinasına almak için açıldığında Locke ve Jean patalyalarının yanına gerçek bir geminin yanaşmış olduğunu görünce şaşırdılar. Yumuşak ve sıcak bir yağmur, pirinç denizinden gelen gerçek bir fırtına değil de ana karadan esen bir sıkıntı yağıyordu. İnce bir yağmurluk giyen Caldris onları taş plazada bekliyor, korunmasız saçlarından ve sakalından aşağı sular akıyordu. Tekne ince giyinmiş ve çizmesiz Locke ile Jean'ı kıyıya bırakırken yaşlı adam sırıttı.
''Şuna bakın hele.'' diye seslendi seyir subayı. ''İşte bizzat karşınızda. Muhtemelen içinde can vereceğimiz geminin ta kendisi.''
Locke'nin sırtına bir şaplak atıp güldü.
''Adı Kızıl Ulak.''
''Demek öyle.'' Yelkenleri toplanmış, fenerleri yakılmamış gemi sessiz ve durgundu. Locke bu durumdaki bir geminin akıl almaz bir melankoli taşıdığını düşündü.
''Arhon'unkilerden biri olsa gerek değil mi?''
''Hayır.'' Anlaşılan tanrılar gözeticiye bu görevde oldukça tasarruflu davranabilmiş şansı vermişler.
Kama yaban arılarının ne olduğunu bilir misiniz?
Hem de çok iyi. Salağın biri kısa süre önce ambarında bir kobanla limana yanaşmaya kalkmış. O arılarla ne yapmayı planladığını ancak tanrılar bilir. Yakalanınca idam edilmiş ve arhonluk gemiye el koymuş. Küçük canavarların yuvası da yakılmış.
Ya dedi Loke kıs kıs gülerek, eminim öyledir. Tal Verrar'ın namuslu gümrük memurları görevlerini dört dörtlük yerine getirmişlerdir.
Arhon gemiyi Karina'ya çektirmiş diye devam etti Kaldris. Yeni yelkenlere ve halatlara, biraz payandalanmaya, biraz da kalafatlanmaya ihtiyacı varmış. İçi baştan aşağı kükürtle dumanlanmış, ismi değiştirilmiş ve yeniden kutsanmış. Yine de kendi gemilerinden birini vermektense böylesi çok daha ucuz.
Kaç yaşında?
Tahmin edebildiğim kadarıyla 20. Zorlu yıllar olsa gerek ama birkaç tanesini daha kaldırır. Tabii onu geri getirebilirsek. Şimdi bana neler öğrendiğinizi gösterin bakalım. Sizce bu ne tür bir gemi?
Loke iki direği azıcık yükseltilmiş bir kıç güvertesi ve belinde ters yüz edilmiş bir vaziyette bekletilen tek bir filikası bulunan gemiyi inceledi.
Bir kalot mu? Hayır dedi Kadris. Daha çok bir westrel, bir brig de diyebilirsin. Tabii çok küçük bir tane. Yine de neden kalot dediğini görebiliyorum. Ama dur, sana niye yanıldığını söyleyeyim.
Kadris rüzgar altı ana payandaları ve mizana yelkenleri hakkında farklı hususlar sıralayarak bir dizi oldukça teknik açıklamaya girişti. Loke ise yabancı bir şehre gidip de oranın aşırı hevesli bir yerlisinin hızlı hızlı anlattığı yol tarifini dinleyen bir turist misali anlatılanları ancak yarım yamalak kavradı.
Pruva'dan kıça kadar 26 metre, tabii Civadra'yı saymazsan diye açıklamasını tamamladı Kaldris.
Bak bunu daha önce fark etmemiştim dedi Loke. Tanrılar aşkına bu gemiyi gerçekten de ben yöneteceğim.
Hayır. Bu gemiyi yönetiyormuş gibi yapacaksın. Haydi ama sulu gözlülük yapma. Tek yapman gereken mürettebata benim emirlerimi aktarmak. Binin bakalım.
Kadris onları bir rampadan geçirerek kızıl ulağın güvertesine çıkardı. Loke etrafına bakınıp gözle görülür her ayrıntıyı iyice sindirirken karnında giderek artan bir huzursuzluk hissi belirdi. Önceki tek ve yatalak deniz yolculuğuna dayanarak gemide yaşamaya dair tüm küçük hususları göz ardı etmişti. Fakat artık her düğüm ve halkalı civatta, her makara ve palanga, her çarmık, halat, pim ve mekanizma hayatta kalmanın anahtarını elinde tutuyor olabilirdi veya oynadığı rolü berbat etmenin.
Kahretsin diye mırıldandı cana. Eğer hala 10 yıl önceki kadar aptal olsaydım bunun kolay olacağını düşünebilirdim.
Üstelik giderek daha da zorlaşıyor dedi Jean dostunu sağlam omzunu sıkarak. Ama eğitimimizi tamamlamak için hala vaktimiz var.
Çiseleyen ılık yağmurun altında gemiyi boydan boya kat ederlerken Kaldris onlara bazı şeyler gösterdi ve zor sorulara cevap talep etti. Kırmızı ulağın belindeki turlarını bitirdiklerinde de dinlenmek için geminin filikasına yaslandı.
Eh dedi yaşlı adam, birer çaylığa göre hızlı öğreniyorsunuz, o kadarını itiraf edebilirim. Bununla birlikte şimdiye kadar ikinizin toplamından daha çok denizcilik bilgisi olan boklar sıçtığım da oldu.
Bir ara karaya çık da sana bizim mesleğimizi öğretelim keçi surat.
Hah efendi de Ferra, işte bu konuda gemiye cuk oturacaksın. Belki Boku Velena yelkeninden asla ayırt edemeyeceksin ama sende gerçek bir ikinci kaptanın tavırları var. Şimdi halatlara tırmanın bakalım. Hazır bu sabah böylesine güzel bir hava bulmuşken çanaklığı ziyaret edeceğiz.
Çanaklık mı? Loke gitgide küçülerek yukarıdaki grilikte kaybolan ana direğin tepesine baktı ve yağmur damlaları dosdoğru suratına düşerken gözlerini kıstı.
İyi de yağmur yağıyor.
Denizde de yağmur yağar. Yoksa daha önce bunu sana hiç kimse söylemedi mi?
Kadris güverte trabzanının tam karşısından inen ve boğatalarla dış gövdeye sabitlenmiş iskele çarmıklarına tırmandı. Seyir subayı homurdanarak kendini trabzanın üzerine çekti ve Loke ile Jean'a peşinden gelmelerini işaret etti.
Mürettebatınızdaki zavallı piç kuruları hava nasıl olursa olsun oraya çıkacaklar. Sizi halatlar konusunda birer bakire olarak denize salacak değilim. O yüzden kaldırın kışlarınızı.
İkili on yağmurda kaldrisi takip ederek basamak vazifesi görmeleri için çarmıklarla kesişen ıskalar yalara dikkatle tırmandı. Loke neredeyse iki haftadır yaptıkları düzenli egzersizin böyle bir iş için kendisini daha güçlü kıldığını ve eski yaralarının acısını azalttığını itiraf etmek zorundaydı. Yine de ip merdivenin yol açtığı tuhaf ve oynak his daha önce aşina olduğu hiçbir şeye benzemiyordu. O yüzden yağmurun arasından kara bir seren çıkıp hemen tepelerinde belirdiğinde yüreğine su serpildi. Birkaç saniye sonra da Jean ile Caldris'in peşi sıra yuvarlak ve neyse ki sabit bir platforma adım attı.
''Direğin yaklaşık üçte ikisine tırmandık.'' dedi Caldris. ''Bu seren ana rotayı taşır.''
Loke rota derken adamın artık bir seyir planından değil de geminin kare biçimli başlıca yelkeninden bahsettiğini biliyordu. ''Daha yukarıya çıktığınızda Pik ve Baba Fingo yelkenlerini bulursunuz. Ama şimdilik bu kadarı yeter.'' Tanrılar aşkına bugün zorlandığınızı mı sanıyorsunuz? Bir de gemi bebek yapan bir boğa gibi sağa sola sallanırken buraya çıktığınızı düşünün ha?
Salhan tekinin dengesini kaybedip birimizin üstüne düşmesi kadar kötü olamaz diye fısıldadı Jean.
Buraya sık sık çıkmam gerekecek mi diye sordu Loki.
Gözlerin olağanüstü derecede keskin mi?
Sanmıyorum.
Boş ver öyleyse. Hiç kimse senden direğe tırmanmanı beklemez. Kaptanın yeri güvertedir. Uzaktaki bir şeylere bakmak istersen bir dürbün kullan. Keskin gözlü denizcilerin daha yukarılarda direğe sarılarak senin adına gözcülük yaparlar.
Birkaç dakika daha manzarayı seyrettiler. Derken yakınlarda bir yerde gök gürledi ve yağmur şiddetlendi.
Sanırım artık insek iyi olur.
Caldris dizlerinin üstünde doğrulup direğin yanından aşağı kaymaya hazırlandı.
Tanrıları kışkırtmakta bir yere kadar.
Loke ile Jean sıkıntı çekmeden tekrar güverteye ulaştılar. Fakat Caldris çarmıklardan aşağı atladığında hırıltılı bir sesle soluyordu. Yaşlı adam inleyip sol kolunun üst kısmını ovuşturdu.
Kahretsin direğe tırmanmak için çok yaşlıyım. Tanrılara şükür ki seyir subayının da yeri güvertedir.
Sözleri şimşeklerle noktalandı.
Haydi bakalım gidip ana kamerayı kullanalım. Bugün denize açılmak yok. Sadece kitaplara ve çizelgelere bakacağız. Onlara ne kadar bayıldığınızı iyi biliyorum.
10. Kısım. Caldris'le geçirdikleri 3. haftanın sonunda Loki ile Jean rıhtımdaki iki suikastçı ile olan sürtüşmelerinin tekrarlanmayacağına dair çekinceli bir umut beslemeye başlamıştı. Merrain her sabah onlara eşlik etmeyi sürdürdü. Fakat silahlandıkları ve Arsenale semtinin iç kıyısından öteye gitmedikleri sürece geceleri onlara biraz özgürlük tanındı. Tavernalar Arho'nun askerleriyle ve denizcileriyle kaynarken birilerinin o civarda fark edilmeden pusu kurması zordu. Dük'ün günü, tabii Jean hemen Verrarlıların ona konsey günü dediklerini söyleyerek hatasını düzeltti, akşam saat 10'da Jean dostunu bin günün alametindeki arka masaların birinde bir şişe güçlendirilmiş şarap içerken buldu. Ferah ve iç açacak kadar aydınlık olan mekan yoğun bir iş yerinin telaşlı gürültüsüyle doluydu. Burası bir donanma meyhanesiydi. Eski Verrar savaş filamalarının tavana asılmış kopyalarının altındaki en iyi masaların tamamı üniformalarını giyseler de, giymeseler de sosyal mevkileri açıkça anlaşılan subaylarla doluydu. Onları çevreleyen gölgeli masalarda rütbesiz denizciler içip oyun oynuyor, Loke'nin etrafındaki küçük masalarda ise birkaç yabancı toplanmış oturuyordu.
''Seni burada bulacağımı tahmin etmiştim.'' dedi Jean dostunun karşısındaki sandalye otururken. ''Ne yaptığını sanıyorsun sen?''
''Çalışıyorum, belli olmuyor mu?'' Loke şarap şişesini boynundan tutup Jean'a doğru salladı.
''Bu çekicim.''
Ardından parmak boğumlarını tahta masanın üstüne vurdu.
''Bu da örsüm. Beynimi döve döve daha hoş bir şekle sokuyorum.'' ''Peki ya sebep?''
Yarım geceliğine de olsa düzmece bir deniz serüveninin kaptanından başka bir şey olmak istedim. Loke kontrollü bir fısıltıyla konuşuyordu ve henüz sarhoş olmadığı fakat öyle olmayacağını gönülden istediği Jean için apaçık ortadaydı. Kafam küçük gemilerle dolu. Hepsi de neşeyle dönüp dolaşarak güvertelerindeki şeyler için yeni adlar uyduruyor.
Duraklayıp içkisinden bir yudum aldı. Sonra da şişeyi dostuna uzattı. Jean başını iki yana salladı.
Sen de herhalde canla başla sözlüğüne çalışıyordun.
Kısmen. Jean belli etmeden tavernayı gözleyebilmek için sırtını ve sandalyesini biraz duvara doğru çevirdi.
Ayrıca Durenna ile korval olarak kibar yalanlar kaleme aldım. Villa Candessa'ya notlar gönderip duruyor ve bizi bir kez daha haşat etmeni sağlamak için oyun masalarına ne zaman döneceğimizi soruyorlar.
Hanımları hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ediyorum dedi Locke. Ama bu gece her şeyden elimi ayağımı çektim. Ne günahhane, ne arho, ne Durenna, ne sözlük, ne de seyir cetvelleri.
Yalnızca basit bir aritmetik işlemi. İçki artı içici eşittir sarhoş.
Bana katılsana, sadece bir iki saatliğine. Biraz kafayı bulmak sana da iyi gelir biliyorsun.
Biliyorum ama Calvis her geçen gün daha talepkar oluyor. Korkarım yarın sabah açık zihinlere duyacağımız ihtiyaç bu gece dumanlı olanlara duyacağımızdan daha fazla.
Calvis'in dersleri zihinlerimizi açmıyor ki, tam tersine. 5 yıllık eğitimi bir ayda alıyoruz. Her şey kafamda birbirine giriyor.
Biliyor musun,
bu gece buraya gelmeden evvel yarım bir biberli kavun aldım. Tezgahtar kadın kavunlarından soldakini mi yoksa sağdakini mi istediğimi sorduğunda iskele dedim. Kendi gırtlağım bile haince denizcilik terimleri kullanır oldu.
Sahiden de bir delinin kendine has lisanı gibi değil mi?
Jean ceket cebinden gözlüğünü çıkarıp burnunun ucuna oturttu ki Locke'nin şarap şişesindeki silik yazıyı okuyabilsin. Vasat bir Anskalani mahsuluydu bu ama diğer pek çok şaraptan da daha sertti. Çeşitlemeleri öyle çetrefildi ki diyelim ki güvertede duran bir halat var. Kefaret gününde altı üstü güvertede duran bir halatken aylaklar günü akşamüstü üçten sonra bir yarı büklümde zırhlı maçunası oluyor. Taht gününün gece yarısıysa tekrar bir halat olup çıkıyor. Tabii yağmur yağmıyorsa.
Tabii yağmur yağmıyorsa evet. O durumda da soyunup mizananın etrafında çıplak dans etmen gerekiyor. Tanrılar aşkına evet. Sağ çük sallandırıcıyı bir sancak bombasıyla eğert gibisinden bir laf eden bir sonraki kişinin boğazına bir bıçak saplayacağım Jean. Yani Jerome.
Bunu söyleyen Calvis bile olsa bu gece daha fazla denizcilik terimi duymak istemiyorum.
Rüzgara 3 iskota çekmiş gibisin.
Ah, kendi ölüm fermanını kendi ellerinle imzaladın 4 göz.
Locke çok aşağılardaki bir tarlada koşturan bir fareyi gözüne kestirmiş, bir şahin misali şişesinin derinliklerine dalıp gitti.
Bu şeyin bitmesine daha çok var. Bir bardak kapıp bana katılsana. En kısa zamanda ele güne rezil olmak istiyorum.
O sırada kapının orada bir patırtı koptu. Bunu sohbetlerde genel bir durgunluk ve artan bir mırıldanma izledi. Jean Engin tecrübelerine dayarak bunun çok ama çok tehlikeli bir durum olduğunu biliyordu. İhtiyatla başını kaldırdığında 6 adamdan oluşan bir grubun taverneye girmiş olduğunu gördü. İçlerinden 2 tanesi pelerinlerinin altına inzibatların kısmi üniformalarını giymişti. Alışıldık zırhları veya silahları yanlarında değildi. Refakatçileri ise sivil giyimliydi. Fakat sadece cüsseleri ve tavırları bile hepsinin şehir muhafızı diye bilinen yaratık türünün güzide birer örneği olduğunu anlamasına yetiyordu. Adamlardan biri ya korkusuz ya da küt bir taşın sağduyusuna sahip olacak ki bar tezgahına kadar gidip servis istedi. Daha akıllı ve dolayısıyla daha tedirgin olan arkadaşları kendi aralarında fısıldaşmaya başladılar. Tavernadaki tüm gözler üzerlerine çevriliydi. Subay masalarının birindeki bıçkın görünümlü bir kadın sandalyesini geriye itip yavaşça ayağa kalkarken bir sürtünme sesi yükseldi. Saniyeler içinde kadının üniformalı olsun olmasın tüm arkadaşları onunla beraber ayaktaydı. Bu hareket bir dalga şeklinde bar geneline yayıldı. Önce diğer subaylar sonra sayı farkının 8'de 1 onların lehine olduğunu gören rütbesiz denizciler yerlerinden kalktılar. Kısa süre içinde 4 düzine erkek ve kadın hiçbir şey demeden öylece bekliyor, kapının dibindeki 6 adama gözünü dikmiş bir halde bakıyorlardı.
Locke ile Jean'ın etrafındaki küçük insan grubu sandalyelerinden kıpırdamadı. Bulundukları yerde kaldıkları takdirde en azından sorunlu bölgenin epeyce dışında olacaklardı.
Baylar, dedi en yaşlı barmen, daha genç iki meslektaşı çaktırmadan tezgahın arkasına uzanarak büyük ihtimalle silahlarını ellerine alırlarken. Uzun yoldan geldiniz değil mi?
Ne demek istiyorsun, diye sordu barın önündeki inzibat. Eğer adamın şaşkınlığı sahte değilse zekası sönmüş bir mum kadar bile parlak olmasa gerek diye düşüneceğim.
Altı üstü altın basamaklardan geldik, mesaimiz yeni bitti. Susadık ve o susuzluğu giderecek epeyce paramız var.
Belki de, dedi barmen, bu akşam başka bir meyhaneye gitmeniz sizin için daha uygun olur.
Ne?
Adam nihayet hazırda bekleyen güruhun tüm dikkatini üstüne çektiğini fark eder gibi oldu. Her zaman olduğu gibi şehir inzibatlarının arasında iki tür insan var diye düşündü Jean. Belaya karşı başlarının arkasında gözü olanlar ve kafataslarını talaş depolamakta kullananlar.
Dedim ki, diye başladı barmen sabrının taştığını belli eden bir tonda. Dur bir saniye, dedi inzibat, her iki elini de havaya kaldırıp tavernanın müşterilerine doğru döndü. Ne demek istediğini anladım. Bu akşam birkaç bardak devirmiştim zaten. Kusuruma bakmayın, kötü bir niyetim yoktu. Burada hepimiz berrarlı değil miyiz? Bir şeyler içmek istedik, hepsi bu.
İçki içebileceğiniz bir sürü yer var, dedi barmen. Çok daha münasip yerler.
Kimseyi sıkıntıya sokmak istemiyoruz.
Sıkıntıyı çeken biz olmayız, dedi donanma tüneyi ve pantolonu giyen iri kıyım bir adam. Masa arkadaşları meşhum bir sesle gevrek gevrek gülüştüler. Defolup gidin buradan.
Konsey köpekleri, diye omurdandı başka bir subay. Yeminsiz para koklayıcılar.
Durun, dedi inzibat, silkinip onu kapıya doğru çekmeye çalışan bir arkadaşının elinden kurtularak.
Durun, kötü bir niyetimiz yok, dedim. Kahretsin, ciddiyim, sakin olun, gidiyoruz. Herkese benden bir bardak içki, herkese.
Adam titreyen ellerle kesesini salladı, tahta bar tezgahının üstüne bakır ve gümüş sikkeler döküldü.
Barmen, isteyen herkese bir bardak iyisinden verrar siyahı, üstü kalsın.
Barmen bakışlarını talihsiz inzibattan ayırıp az önce konuşan iri kıyım donanma subayına baktı. Jean adamın oradaki kıdemli subaylardan biri olduğunu ve barmenin kararı ona bıraktığını tahmin etti.
''Yaltaklanmak sana yakışıyor,'' dedi subay çarpık bir sırıtışla. ''Sizinle aynı içkiye el sürmeyiz ama siz o kapıdan çıkıp gittikten sonra paranızı seve seve harcarız.''
''Elbette, sakin olun dostlar, kötü bir niyetimiz yoktu.''
Adam gevelemeye devam edecek gibi gözüküyordu. Fakat arkadaşlarından ikisi onun kollarından tutup kapıdan dışarı sürükledi. Son inzibatta gecenin içinde kaybolduğunda genel bir kahkaha ve alkış tufanı koptu.
''Donanma bütçesine böyle para ekler işte,'' diye bağırdı iri kıyım subay.
Masa arkadaşları gülerlerken adam pardağını alıp tavernanın geri kalanına doğru kaldırdı.
''Arhon'un şerefine, hem evdeki hem de dışarıdaki düşmanları böyle bocalasınlar.''
''Arhon'un şerefine!'' diye koro halinde bağırdı diğer subaylar ve denizciler.
Çok geçmeden hepsi de şen şakrak hallerine geri döndüler. Barmenlerin en yaşlısı inzibatın parasını sayarken yamakları da musluk takılmış bir siyah bira fıçısının yanına sıra sıra tahta maşraba diziyorlardı. Jean kaşlarını çatarak kafasından bir hesap yaptı. Alelade siyah bira bile olsa yaklaşık 50 kişiye içki ısmarlamak o inzibata aylık kazancının en az çeyreğine mal olurdu. O kadar çok paradan vazgeçmektense bir kovalamaca ve dayak riskine girecek pek çok adam tanımışlığı vardı.
Zavallı sarhoş budala, diye iç geçirip Locke'ye göz attı. Hala ele güne rezil olmak istiyor musun? Görünüşe bakılırsa buralarda öyle biri zaten var.
''Belki bu şişeden sonra yelkenleri suya indiririm,'' dedi Locke.
''Yelkenleri suya indirmek bir denizcilik.''
''Biliyorum,'' dedi Locke. ''Kendimi daha sonra öldüreceğim.''
32. ayrımın sonu. Sayfa 297.